Ayrım 15, sayfa 137. Evlendikten sonra da Büyükada. Yazlar ise İstanbul'da geçmektedir. İki çocuğun giderleri, eve ödenen kira derken İzzet ve Rozet bir dönem maddi sıkıntılardan dolayı yazları adaya gidemez. Fakat durumlarını toparlayınca Büyükada günleri tekrar başlar. İlk önce kendilerine ait bir ev tutup masrafa girmek yerine İzzet'in ailesinin yanında kalmayı tercih ederler. Fakat evde kayınvalide gelin arasında zaman zaman baş gösteren çekişmeler bunun uzun sürmesine izin vermez. Anne Emma titizdir ve aynı hassasiyeti gelininden beklemektedir. Rozet ise gençtir, ev işlerine ayıracak o kadar vakti yoktur. İzzet bu durumun daha fazla yaşanmasına izin vermez ve ayrı bir ev tutmaya karar verir. 1980 yılının yazına kadar sürekli gidecekleri adada her sene ayrı bir ev tutar ve huzurlu yazlar başlar. İlk yıllarda Maden'de, arada Nizam'da, son 3 yılda yine Maden'de bir evde kalırlar. Aksel ve Yasmin'in tıpkı kendi çocukluğunda olduğu gibi adada özgürce koşuşturmaları, eşinin huzurlu olması onun da mutluluğunu ikiye katlar. Onun için artık mutluluk ailesine iyi olan şeyleri sunabilmektir ve elinden geleni yapmaktadır. Diğer taraftan İzzet'in Büyükada'da yıllara dayanan alışkanlıkları vardır. Bisiklete binip adanın dört bir yanını turlamaksa en sevdiği şeydir. Bu yüzden de ne zaman fırsatını bulsa bir anda küçük İzzet olur ve atlar bisikletine süratle pedal çevirmeye başlar. Ama zaman ilerlemiş, hayat değişmiştir. Bir zamanlar vapur iskelesinde babasını bekleyen çocuk büyümüş, baba olmuştur. Artık o işe giden, yolu gözlenen evin babası olmuştur. Sıcak ve uzun yaz günlerinde babasının yolunu gözlemek sırası Yasmin ve Aksel'e gelmiştir. Sabahları vapura gitmek ve akşamları eve dönmek için hep bisiklet kullanırdım. Bisikleti de 1 lira karşılığında park ederek genç bir arkadaşa teslim ederdim. Bisiklet turu yapmaya bayılırdım. Anadolu Kulübü'nün Nizam'a doğru uzanan yokuşta tahminen 150-200 yıllık çok da güzel olan ahşap konaklar ve evler vardır. Ne zaman oradan bisikletle geçsem bir evden hoş keman sesi yükselirdi. Biri sürekli olarak Sebastian Bach'ın solo keman partitasını ve daha birçok klasik parçayı çalardı. Ben de karşı bahçenin kenarında duvara oturur, sessizce ve saygılı bir şekilde müziği dinlerdim. Buna o kadar alışmıştım ki oradan her geçtiğimde acaba kemancıyı bugün yakalayabilecek miyim diye düşünürdüm. Bir defasında eşim tenisten dönerken iskelenin oradaki kasaba uğra ve bir kilo kıyma al dedi. Ben de dediğini yaptım ve kasaba uğradım. Günlerden cumartesiydi. Hafta sonları orası kalabalık olurdu. Genellikle de kadın müşteriler gelirdi. Yakın arkadaşlarım benim klasik parçaları aklımda tuttuğumu, ıslıkla çaldığımı bilir. Sıra beklerken farkında olmadan Beethoven'ın bir triosunun bir bölümünü hatırlayarak ıslıkla çalmaya başladım. Bunun üzerine müşterilerin arasında olan bir bayan parçayı tanıdı ve "Kocam bu parçanın keman bölümünü çalar," dedi. Hemen sordum, "Siz kimsiniz, kocanız kim?" diye. "Ben çocuk doktoru Lidya Albükrek ve kocam Doktor Musa Albükrek," dedi. Anadolu Kulübü'nün yokuşunda oturduklarını söyleyince heyecanlandım. Meğersem benim büyük bir merakla ve zevkle dinlediğim kemancının karısıyla tanışmışım. Bu tanışma yeni bir dostluğun kapısını araladı. 40 yıldır Lidya ve Musa en yakın arkadaşımız oldu. Musa ile bir araya gelince uzun uzun müzik üzerine konuşmayı hala çok severiz. Islık çalmama gelince yolda yürürken ıslık çaldığım parçaların insanlar üzerinde bıraktığı tesiri hep gözlemlerim. Diyebilirim ki o parçaların birileri tarafından bilinmesi bana çok büyük bir mutluluk veriyor. 1959'da Evinrude marka 18 beygirlik orta sürat yapan bir deniz motoru aldım. Hatırlıyorum fiyatı 4.350 liraydı. Rıza Paşa yokuşunda Milas Han'da Grünberg Ticaret bulunuyordu. Motoru oradan almıştım. Grünberg'ler de cemaatimizde önemli bir aileydi. Hatta ticarette neredeyse Burla biraderler kadar önemli bir yere sahipti. Leon Grünberg artık hayatta olmayan Suat amcamın kızı Simone ile evliydi. Kendisi bu aralar 100 yaşına yaklaştı. Yeni motorum için Ayvansaray'da 4 metrelik ahşap bir sürat teknesi yaptırdım. O dönemde arabalardan esinlenen kuyruklu tekneler modaydı. Tekne de bitince bir pazar günü motoru tekneye bağladıktan sonra 1 saat içerisinde adaya vardım. Eşim beni iskelede bekliyordu. Çok mutluyduk. Özel bir motorumuz vardı. O motoru en az 10 yıl kullandım. Yaz sonları Karaköy'de atölyesi olan Telemak adındaki motorcuya revizyona götürür, kışın orada bırakırdım. Yaz gelince motor yine adaya taşınır, bu arada tekne boyanmış olurdu. Biz bu motorla hem Büyükada'nın etrafında ve koylarında dolaşır, hem de civar adalara, Niandros'a, Sedef'e ya da Burgaz Adaya giderdik. Çocuklar o tekneyle büyüdü diyebilirim. Her iki çocuğum da doğduğu zaman tekne duruyordu. 70'li yılların başında çok sorun çıkarmaya başlayınca yerine kullanışlı ve daha ufak bir motor aldık ama hiçbir zaman aynı zevki almadık. O 4 kişilik hızlı bir tekneydi, yaz programlarımızda önemli bir yere sahipti. Artık denizi, rüzgarı çok iyi tanıyorduk. Meltem çıktığında daha az ıslanmak için hangi rotadan döneceğimizi biliyorduk. Bazen balığa çıktığımız da oluyordu. O motor sayesinde çok güzel günlerimiz oldu. Adada hafta sonu sabahları bisikletle Anadolu Kulübü'nde tenis oynamaya gider, daha sonra motora binerdik. Öğleden sonraları saat 16'da ise briç oynamak için tekrar Anadolu Kulübü'ne giderdik. Büyükada'nın hayatımızda çok önemli bir yeri vardı. Arkadaşlarımızın birçoğuyla Anadolu Kulübü'nde görüşürdük. Feride ve Victor Cavaliero, Sara ve Silvio Hatem, Leyla ve Pepo Negrin, Becky ve Joe Benardete ki Kore'den arkadaşım, eşimin kuzeni Eti ile kocası Albert Yenli bize en yakın olanlarıydı. Anadolu Kulübü de bizim için çok önemli sayılırdı. Bazen plajına gider, bazen manzaralı güzel restoranında yemek yerdik, bazen de balolara katılırdık. Anadolu Kulübü'ne hala da üyeyiz ama pek gittiğimiz söylenemez. Üyelik babamdan intikal etmedi. Daha düşük bir ücret yani 2000 lira ödeyerek tam üye olduk. 70'lerde Lilith ve Joe Sarano ile çok iyi arkadaş olduk. Hatta bana göre 14 yıl yaşlı olan Joe Sarano ile ki 1922 doğumludur, önceleri ikimizin de tutkusu olan antika merakından doğan arkadaşlık gittikçe güçlendi. Joe ile neredeyse her gün görüşüyorduk. Akşamları birlikte eve dönerdik. Oturduğumuz Yeniköy'deki evin alınmasını ona borçluyuz. Önce kendileri bir kat satın aldı, birkaç ay sonra da sıra bize geldi. Onlar 1980 yıllarının başında Türkiye'den gitti, Venice'e yerleştiler. Joe 2010 yılında vefat etti. Hiçbir zaman dindar bir aile olamadık. Rosette tıpkı İzzet gibi dindar bir ailede yetişmemiştir. Dini ritüelleri hayatların merkezlerinde değildir. Ama buna rağmen gelenek gibi de olsa Yahudiler için kutsal olan bazı günleri kutlamaktan geri kalmazlar. Hamursuz bayramı, Kipur bayramı yani oruç bayramı ve Roş Aşana'yı yani yılbaşı bayramını kutlamayı ihmal etmezler. İzzet çok dindar olmadığı için cumartesi günleri sinagoga gitmez. İstanbul'daki Yahudi cemaati ile de çok yakın bir temasları yoktur. Fakat evlendikten sonra bir şeyler yapma ihtiyacı hissederler. Bunda hastanelerde, fakirleri koruma cemiyetlerinde, yetimhanelerde, ihtiyarlara yardım ve huzur evlerinde görev alan cemaat mensubu arkadaşları etkili olur. Evliliklerinin ilk dönemlerine denk gelen 1960'lı yılların başında İzzet ve Rosette'in Or Ahaim Balat Hastanesi için gönüllü olarak çalışması da bundandır. Hastane o yıl 20 kadar gence kumbara dağıtır. Ellerine Nişantaşı ve Şişli'de oturan cemaat mensuplarının listesini verir. Gençler tek tek listede yer alan kapıları çalar ve bağış toplar. Tıpkı İzzet ve Rosette gibi. Pazar sabahları gidip adreslerdeki apartman zillerini çalardık. Bazen komik olaylar da oluyordu. Kapıyı açmayanlar da oluyordu. Ama çoğunlukla yine de bizi boş göndermezdi. Örneğin bir defa bayan Anavi'nin evine gittik. Kadıncağız inanılmaz bir para sayılan 50 liralık bir banknot vermişti. Çok şaşırmıştık. Bu jesti hiçbir zaman da unutmadık. Sonra biz o kumbaraları hastaneye götürürdük. Bu bir kış böyle devam etti ama sonra arkası gelmedi. Halbuki cemaatte önemli yerlere gelen insanların birçoğu böyle kademe kademe çalışmalar yaparak bugünkü mevkilerine geldiler. Çok takdir edilecek bir durum bu. Biz ise ihmal ettik ve o görevlerimizi yerine getirmedik. Eytan Palas'ın 4. katı yıllardır ağırladığı bu mutlu aileye alışmıştır. Artık dairenin 4 duvarına onların yaşanmışlıkları sinmektedir. Aksel'in ilk diş çıkarması, Yasmin'in ilk anne demesi, Rozet'in birbirinden güzel aile sofralarını kurması, İzzet'in saatlerce pul koleksiyonuyla vakit geçirmesi, sevilen dostların ağırlanması ve daha birçok şey burada yaşanmaktadır. 1972 yılına gelindiğinde bu dairede bir ilk daha yaşanacaktı. Eve o dönem için oldukça lüks sayılan ve herkesin alamadığı beyaz renkli Grundig marka bir televizyon alınmıştır. Televizyonun gelişi evde adeta bir şenlik havası oluşturur, tıpkı o yıllarda birçok evde olduğu gibi. En çok sevinense hiç şüphesiz yeni olan her bir şeye sevinmekte hiçbir zaman zorlanmayan çocuklardır. Aksel ve Yasmin. İzzet'in aynı yıl Murat marka araba alması da aynı coşkunun bir kez daha yaşanmasına neden olur. Artık çocuklarla gezmeye gitmek daha kolaydır. Tüm bu güzel gelişmeler 70'li yılları İzzet için özel kılar. O yıllar sonra yaşadıklarına baktığında 70'ler ömrümün en güzel dönemiydi demekten kendini alamayacaktır. İlerleyen zamanlarda ise onu işe dair sıkıntılar beklemektedir. Kayınpederimin desteğiyle İzzet Keribar ve Ortakları diye bir iş kurmuştuk. 70'li yılların başında dükkanımız küçüktü. Yaşlı fakat çok iyi bir eleman olan Yasef Benbeniste dışında çok çalışkan, akıllı bir ortağım daha vardı. Memleketi Çorum olan Timuçin Tokatlıoğlu. Biraz kavgacı biriydi. Daha farklı ortamlardan geldiği için alevlendiği konularda çok tepki gösterirdi. Aramızda da işin gidişatı ile ilgili olarak sık sık münakaşa ederdik. Ama iş iyi gitti. Kısa sürede büyük iplik fabrikalarıyla çalışmaya başladık. Sene sonlarında bilançolarda beliren kârlar hiç de fena sayılmazdı. Ne kadar kolay para kazanılıyor diye bir sarhoşluğa kapıldık. Yeni ürünler pazarlayarak ve güzel kataloglar hazırlayarak hatırı sayılır cirolar yaptık. Ne var ki bu yeni ticaret hayatının benim karakterime uygun olmayan zorlukları vardı. Hem düzgün bir muhasebe sistemi kurmak, çeklerle, senetlerle, protestolarla, hatta bataklarla hem de maliyecilerle baş etmemiz gerekiyordu. Çok mücadele verdim. Düşünmekten uykusuz kaldığım çok geceleri hatırlıyorum. Tekstil ticaret hayatının zorlukları 1997 yılına kadar devam etti. Ama 1970'li yıllarda fotoğrafla henüz ilgilenmiyorum. Tüm bu olan bitenin üzerine kayınpederim 1978 yılında yeni satın aldığı makinelerin finansmanından kaynaklanan bir sarsıntı yaşadı. Isaac Navarro 1930'larda iş piyasasına girmişti ama artık sistem olarak modern sanayi işletme sistemlerine göre biraz geride kalmıştı. Başkalarından fikir almayı sevmezdi. İş hayatında ortakları olduysa da kısa zamanda ayrılmıştı onlardan. Belki tüm tekstilciler için durum hep sıkıntılıydı ama onun işinde nakit sıkıntısı çekilirdi. Çekler iskonto edilerek paraya dönüştürülürdü. Çok sevdiği oyunda büyük paralar kaybetmezdi ama ara sıra oynardı ve biz ailece bunu tasvip etmezdik. Anadolu Kulübü'nde onu bezik masalarında görmek mümkün olurdu. Bu oyunda usta sayılan babama sorardım. Kayınpederim nasıl oynuyor diye. Babamın yanıtını hatırlıyorum. geç vido açar, lüzumu olmayan yerde de vido kabul eder, demişti. Kayınpederim İzzet Keribar ve ortakları şirketiyle olan ortak işlerden dolayı bizi sıkıntılı duruma düşürdü, beklenmeyen ödemelerle karşılaştık. Aslında daha bir yıl önce bir işimiz daha olsun demiştik ve 1977 yılında yeni kurulan bir etiket fabrikasına ortak olmuştuk. Oraya olan taahhütümüzü öderken ve ayrıca kayınpederimin yaşattığı dalgalanma nedeniyle zor günler geçirdik. Oysa biraz daha deneyimli olsaydık bu krizi daha kolay atlatacağımızı anlayabilirdik. Eşim bu sıkıntılı zamanlarda hep yanımda oldu ve her zaman beni tuttu. Desteğini her zaman hissettim. Bir yıl geçmeden durumlar düzeldi. Ortak olduğumuz etiket fabrikası 77'de kurulmuştu. En büyük ortak amcam Zeki Keribar'ın kayınbiraderi Jacques Barki idi. Çocukluk arkadaşım hesap uzmanı olan Midat Benhaim de ortaklarımızdandı. Jacques Barki benden daha yaşlıydı. Herkesin sevdiği ve geniş kültürüne hayran olduğu kişilikli biriydi. Bu ortaklık inişli çıkışlı yönleriyle 2000 yılına kadar devam etti. Jacques Barki 1999 yılında vefat etti. Oğlu Salvatore Barki ile fotoğrafçı olduktan sonra çok daha yakın bir ilişkimiz oldu. Hayat su gibi berrak akarken İzzet hiç beklemediği bir anda babasını kaybetmenin ağırlığını yaşar. Aile reisinin ölümü hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının da habercisidir. Acı haber bir yaz günü Büyükada'da duyulur. Rıfat Bey ve Emma Hanım çocuklarını evlendirdikten sonra yaşlanmaya başlamalarının etkisiyle olsa gerek 1965 yılından itibaren adada ev yerine küçük Turing Otel'de oda kiralamayı tercih eder. 72 yılının yaz ayında da çift otelde oda kiralamıştır. Bir akşam anne Emma otelin çok da uzağında oturmayan oğlu İzzet'in kapısını telaşla çalar. İzzet kapının hızla çalınmasından kötü bir şeylerin olduğunu anlar. Anne Emma oğlu ve gelini panik olmasın diye hemen "Merak etme, önemli bir şey yok fakat baban şu ara çok iyi değil. Belki yardım edersin diye seni çağırmaya geldim," der. Ama içinde bulunduğu hal aslında çok önemli bir şeylerin olduğunu gösterir. İzzet annesinin koluna girer ve aceleyle otelin yolunu tutarlar. Telaşlı, şaşkın ve üzgündür. İçinden bir his zor şeyler yaşayacağını adeta ona fısıldar. Gerçekle yüzleşmesi uzun sürmez. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen olumlu sonuç alınmaz ve Rıfat Bey hayatını kaybeder. Acı İzzet'in içine kor gibi düşer. O artık babasızdır. Babamın kalp sorunu olduğunu hep bilirdik. 50 yaşından beri anjin de potrin, başka bir deyimle kalp yetmezliğinden şikayet ederdi. Bazen de sol kolunu göstererek işte şurası ağrıyor derdi. Yanına gittiğimizde babam yatıyor, göğüs ağrısından şikayet ediyordu. Adadan tanıdığımız doktor Uzdil'i çağırdık. Sonra elektro çekildi. Doktor bir şey yok, oturabilirsin dedi. Ama babam kalkar kalkmaz birden sanki yıldırım çarpmış gibi oldu. Muhtemelen oturduğu yerden çok şiddetli enfarktüs geçirmiş olmalı. Tüm müdahalelere rağmen onu kurtaramadık. 4 saat sonra hayata gözlerini yumdu. Bu olayı adada yaşamış olmamız büyük bir şanssızlıktı. Sanıyorum ki İstanbul'da olsaydık, hele de günümüz koşullarında böyle bir şey yaşasaydık belki iyileşme şansı olabilirdi. Rıfat Bey'in vefatı aile için artık yeni bir sürecin başlangıcı olur. Hayat arkadaşını kaybeden Emma için her şey daha zordur. 40 yıldır oturduğu, gençliğinin en güzel günlerini yaşadığı, bir hayat kurduğu, çocuklarını dünyaya getirip büyüttüğü Ayaspaşa Palas'tan ayrılma vakti gelmiştir. Rıfat Bey vefat edince İzzet ve ağabeyi Leon artık annelerinin burada oturamayacağına karar verir. Harbiye'deki Cumhuriyet Caddesi'nde güzel bir ev kiralanır ve anne Emma'nın eşyaları buraya taşınır. Ama Emma bir türlü bu evde mutlu olmaz. Sanki Ayaspaşa Palas'tan ayrılırken mutluluğu da orada bırakır. Yüzü artık eskisi gibi gülmez. Ardı ardına yaşadığı olumsuzluklar da bu mutsuzluğu perçinler. Yegane gelirini sağlayan Billur Han'ın istimlak edilmesi, evine giren hırsızın birçok eşyası ile birlikte onun için manevi önemi yüksek olan takılarını alması onu daha da mutsuz eder. İzzet annesinin yalnız kaldığı günlerde haftada bir gün mutlaka alıp Yeniköy'deki evine götürür, çocukları görmesini sağlar. Günlük koşuşturmalardan ve sorumluluklardan o günlerde daha fazlasını yapamaz ama annesiyle fazla ilgilenememiş olmanın verdiği huzursuzluğu yıllarca hep içinde taşır. Hissettiği bu duygudan mıdır yoksa gerçekten annesinin ona kırgın olmasından mıdır bilinmez ama İzzet onu kaybettikten sonra rüyalarında sık sık annesinin kendisine kızgın olduğunu görür. Ayrım 15 sonu sayfa 143.